Ayrım 3.
Onu bir kez bağrına basmayı nasıl istediğini anlatmamalısın. Bir an gözlerin dalıp gitmemeli. Olur ya, birinin dikkatini çekebilir. Kuşku yaratmamalısın. İşte tüm bunlardan dolayı onu seven birkaç kişi bile rahatça ağlayamamıştı ardından. Kulisten gülüşlerle birlikte bağırış geliyordu. Keko'yu yine korkutuyor olmalılar dedi Sevda. Dalgındı. Gülten de Sevda ile bütünleşmiş gibiydi. Yan yana oturmuş, konuşmadan duvardaki resimlere bakıyorlardı. Gülten suskunluğu kesip, ''Sahi niye hep onu korkuturlar ki?'' ''Tüm kabadayılığına karşın korkak olduğunu biliyorlar da ondan elbet. Doğrusu ya, bayılıyorum onun korkmalarına. Ama bu hoşuma gitmiyor.'' Sevda'nın sözlerini Nesrin sürdürdü. ''Rolle yaşamın ayrımını görmeli. Bir kabadayıyı oynuyor diye kabadayı olmak zorunda sanmamalı kendini. O bu halinden memnun ama.'' diyerek Gülten araya girdi. ''Kuşkusuz memnun olacak.'' Duygularını gizleyebileceği iyi bir kılıf buldu. Ama korkaklığının üzerini kapatmıyor bu. Nesrin'in sözlerini bir çığlık kesti. Bana dokunma. Keko boğazlanıyormuş gibi bağırıyordu. Üç arkadaş ne olduğunu ilk anda anlayamadılar. Uzak dur, gelme üstüme diye çığlığı biçimlendi Keko'nun. En son Arif abi sarılmış diyorlar Dayko'ya. Anlaşılan Keko'yu o korkutuyor. Bundan önce de ölen iki kişiyi en son o öpmüş sanırım dedi Gülten. Üstelik sen yat yatağında demişler, yatmam demiş. Benim bildiğim ikinci can alışı o yatağın. Sevda Gülten'den çok kulisten gelen gülüşleri dinliyordu. Dayko'nun ölümü yeni bir espri mi yaratmış ne? Biraz buruk bir espri ama dedi Sevda kendi kendine. Gülünüyor, gülünebiliyordu bir ölünün ardından. Bu gülüşlerde saklı olan neydi? Acı mı, öfke mi, kurtuluşun kutlanması mı? Kurtuluş neydi, ölüm mü? Öfke kime, neye, acı kim için? Her gülüşte karma karışık duygular saklıydı. Ama hiç kimse söylemiyordu içinden geçenleri. Dolu dolu küfretmek, lanet okumak geliyordu içlerinden. Tükenip gidiyordu kahkahalarda bu duygu. Ve bir gülüş oluyordu gözyaşları. Günler nasıl da geçiyor eski hızıyla. Kızlar ayrımında değil gibi akan saatlerin, geçen olayların ayrımında değil. Hala bıkmadan, usanmadan en son şunu yapmıştı, bunu demişti deyip duruyor Gülten. Zaman zaman dökülen bir iki damla gözyaşı. Sonra kahkahalar, kahkahalar. Nesrin'le Sevda suskunlukla karşılıyor olayları. Sevda'nın gözleri arada bir kapıya takılıyor, kalıyor. Gülten ne düşündüğünü sorsa da aldığı yanıt suskunluk oluyor hep. O iki güvercin hep orada uçuyor. Yanlarında minik kuş yok, hiç olmadı da. Sevda hala selam Daykom seslenişiyle kapıdan girecek Dayko'yu bekliyor. Bir ölüm, ardında bir espri, bir duygu tükenişi. 1984 Ankara. Ölüm oyunu. Anımsıyor musun? Küçükken sık sık kavga ederdik seninle. Bir kezinde sana fırlattığım terlikten usulca sıyrılmıştın. Ama birdenbire çığlık atarak yatağa düşmüştün. Ölüyorum diye çırpınıyordun. Nasıl da korkmuştum. Ağlıyor, bağırıyor, biricik kardeşim ölüyor diye sağa sola koşuyordum. Yanına yaklaşıyor, çırpınmadan, korkarak geriliyordum. Sense durmadan ölüyorum diyor, bir an donup yine çırpınmaya başlıyordun. Sonra da halime acımış olacaksın ki ölmekten vazgeçip karşımda kahkahalarla gülmüştün. Acımasız değildin ama. Büyük bir zevk almıştın beni korkutmaktan. Böylece bir daha sana terlik fırlatmayacağımı sandın herhalde. Oysa önce kavga eder sonra oyun oynardık. Ya da önce oyun oynar sonra da kavga ederdik. Her neyse birbirine bağlı işte. Bu yıllarca değişmedi. Ölüm oyunundan sonra da değişmedi. Güleceksin biliyorum ama kahkahalarla değil. Anılar sanırım güldürecek olan. O da gülüyordu. Her zamanki tatlı gülümseyişi yüzündeydi. Ne ölüyorum diye bağırdı ne de çırpındı. O engin gülümseyişle tatlı tatlı gülerek gözlerinin pırıltısını da birlikte alıp sessizce gitti. Ağlıyorum, evet ağlıyorum. Neden kahkahalarla gülerek bu bir oyundu demiyor, neden? Artık hiçbir zaman bu bir oyundu demeyecek. Bunu kabullenmeliyim. Resimlerde, anılarda yaşayacak. Of! Yeşeren çiçekte, gülen çocukta, konuşamayan resimde, devinimsizlikte, devimde, seste, solukta hep o olacak. Ne denli tatlıydı gülümseyişi. Kızınca hiç bağırmazdı, üzülünce de. Gülümsemesi değişir, acılaşırdı. Gözleri bulutlanır, nereye bakacağını bilemez, bakışlarıyla incitmekten, üzmekten korkardı. Coşkun bir sevinci vardı ama öyle kahkahalarla, yerinde durmamazlıkla belirtmezdi bunu. Dudaklarında başlayan gülümseme tüm vücuduna yayılır, gözleri pırıl pırıl parlar, neşe saçardı. Ona şöyle bir bakmak yeterdi, mutluluğunu anlamak için. Ama derinliğine hemen inilemezdi duygularının. İnmek için onu tanımak, gözlerini, gülüşünü okumak gerekirdi. Neden sana anlatıyorum sanki, bilmiyor musun? Günlerce sustum. Bir yaraydı. İçimde için için kaynayan, kan dışa akmaya, fışkırmaya başladı. Elimde değil, affet. Affet, seni de üzüyorum sözlerimle. Her şey hiç ummadığımız anda olup bitti. Hiç ölmeyecekmiş gibi bir hali vardı. Kim inanırdı onun hepimizden önce öleceğine? Öylesine yaşam doluydu ki, sonsuzluğu taşıyor sanılırdı. Sanmak hataymış. Bunu bir kez daha öğrendim. Hep öğrenir, hep unuturum zaten. Hataları yok muydu? Vardı elbette. Pek anımsamıyorum ama... Zaten koskoca birlikteliğimizden, kısacık ortaklaşalığımızdan, yalnızca tatlı gülüşüyle gözleri, gözlerinin pırıltısı, yaşam doluluğu kaldı bana. Başka hiçbir şey anımsamıyorum. Zamanla anımsarım elbette. Küçükken evin bahçesinde oynardık seninle. Bir amca vardı. Tonton, sevimli. Hani bacakları ağrıdığı için yukarı iki katlara çıkamazdı. O nedenle giriş katı boşalınca oraya taşınmıştı. Bizimle bahçeye çıkar, oyun oynardı. Ölümsüzlüğün sırrı sizde demişti bir gün. Anlayamamıştık ne demek istediğini. Öylesine tatlı gülüyorsunuz ki, biz iki ihtiyarı sizin kahkahalarınızdan, kavgalarınızdan başka mutlu eden bir şey yok diye açıklamış. Biz yine de bir şey anlamamış, biraz da sıkılmıştık ki, çiçekleri sulayacağımıza amcayı ıslatmış, kahkahalarla gülmüştük hep birlikte. En iyi şimdi anlıyorum ne demek istediğini, en iyi şimdi. Ölümsüzlüğün sırrının bir gülümseyişte gizlendiğini şimdi anlıyorum. Senin de içini karartıyor değil mi? Bana en yakın, beni en iyi anlayan insan sen. Buna güvenerek yazıyorum. Ondan sonra her şey tek düzeleşti. Günler birbirinin aynısı ve hiç geçmiyor gibi zaman. Biliyorum evrende yaşam var. Bu böyle sürmez, süremez de. Ama elimde değil. En azından şimdilik değiştiremiyorum. Belki de böyle yaşamak hoşuma gidiyordur. Ne dersin? Garip bir doyum yolu değil mi? Bu satırlara bakarak sağlığımın bozulduğunu düşünmeni istemem. Ölümün bile güldürecek yönünü bulabiliyoruz biz insanlar. Hepsi bu. Sen çocukluğumun kırılmayan, sırça köşkünü oluşturan insan. Beni merak etme. O yüzündeki ifadeyi de değiştir. Çatık kaşlı, merak dolu bir yüz istemiyorum. Biliyorum, yanımda olsa, halimi görse böyle olmamı istemezdi. Senin kahkahan, neşe saçan halin olmasa çekilmezsin derdi hep. Tatlı tatlı gülerek eklerdi kesin kes. Yaşıyorsun, sakın unutma. Evet, yaşıyorum. Ya o... O yaşamıyor mu? Yaşatmaya çalışıyorum tüm benliğimle. Bir gün tükeneceğim. İşte o zaman ne olacak bilemiyorum. Ben yaşayan bir ölü, o... Bırakmalı bunları bir yana değil mi? Eskiye dönmek, eskiyi özlemek ne getirir ki? Ara vermem gerekiyor, kapı çalınıyor da. Nereden çıktı şimdi bu zil sesi sanki? Ah sen, ne işin var burada? İstemezsen giderim. Gel buraya, oh canım hoş geldin. Nasıl da özlemişim. Özleyeceğini kestirmiştim. Kalktım geldim. Nasıl, iyi etmiş miyim? Elbette. O banyodayken gidip şu mektubu da ortadan kaldırayım. Neyse, çayı hazırladıktan sonra kaldırırım. Neler yapıyorsun orada? Çıkmış ne de ivedi, mektubu da kaldıramadım. Çay hazırlıyorum. Dur sana da yardım edeyim. Sen şunları içeri götür yeter. Zaten başka bir şey de kalmadı. Oh, yükledi işi bana, gidiyor. Nereye? Geliyorum bir dakika. Odayı hiç değiştirdin mi? Yo, çalışma odasıydı. Nasıl değiştiririm ki? Zaten evde hiç değişiklik olmamış. O varken her şey başkaydı. Neyse, ne o sakladığın? Hiç. Hiç mi? Biber sürerim ağzına. Mektup yazıyordum. Sana. Ver öyleyse. Olmaz. Ver. Yazdıklarımı okurken yüzündeki değişimler nasıl da kestirdiğim gibi oldu. Cesaretle yazıyordum. Yanıma gelip bana soru soramayacağını, nedenler aramayacağını sanıyordum. Yazdıklarım ona gitmeden o geldi. Okudun işte, ne oldu? Bana yazdığına göre artık bana aitti. Okurum elbette. Dur, nereye? İşim var. Daha çayımızı içmedik ki. Susuyorsun. Yalnız kalmak sende susmayı geliştirmiş. Eskidense hiç susmazdın. Yoksa artık insanlarla yazışarak mı anlaşıyorsun? Mektup yarım kalmış. Ardını duymak istiyorum. Ardı yok. Hem o konuda konuşmak istemiyorum. Neden? Olayları nedenli güzel çözümler... Ne denli güzel başarırdın en az etkiyle kurtulmayı. Şimdi ise kendini bırakmışsın. Unutma, yaşıyorsun. Biliyorum. Ben de bildiğini biliyorum. Ve neden kendini yaşamdan soyutlamaya kalktığını anlayamıyorum. Soyutlamaya kalktığım yok. Yalnızca yaşam tüm önemini yitirdi. Sanki yaşamam gerekiyormuş ve bu görevmiş gibi yaşıyorum. Kendi başıma buyruk olmak istiyor, başaramıyorum. Her şeyde her zaman o var. Ama varlığı doldurmuyor beni. İşte bu acı veriyor. Hep onunla olduğum halde yetmiyor. Yetmez elbette. O... Sus sus yeter. Söyleme o sözcüğü. Kabullenmelisin. Kabullenemiyorum. Kabullendim ama duymak istemiyorum. Peki peki sustum. Kendini hırpalama böyle. Yalnızım. Ondan öncesi tatlı bir anı, ondan sonrası yok. Sokağa çıkıp serseri gibi dolaşmak istiyorum. Serseri ne ki, bir avare gibi. Bomboş. Alabildiğine yürümek istiyorum yalnızlığımın içinde. Belki, belki bitiririm yalnızlığımı. Bu bir umut, içimde dalga dalga kabaran bir umut. Yüreğim dayanamaz oldu artık yalnızlığa. Yüreğim saklayamaz oldu yalnızlığımı. Boğuyor beni artık. Kırılan bir dal, düşen bir yaprak, geçen bir gün boğuyor beni. Seni anlıyorum güzelim. Yani öyle sanıyorum ama yalnızlığını düşünmen yersiz. Yalnız değilsin, biliyorsun ki. Anımsarsın, lisedeyken aşık olduğun kızdan ayrıldığında nasıldın? Yalnızım derdin, yapayalnız. Gülerdim haline. İçimde bir boşluk, bir karanlık var derdin. Gülemiyorum bile, gülerdim haline. Şimdi ben gülmeyi unuttum dersem yanlış olmaz. Bir anda yitiverdim aydınlığımı, gülüşümü, sevdalımı. Yani her şeyimi. Ama halime gülmen en doğrusuydu. Belki kahkahalarla değil ama gün gelip gülmek, gülüp geçmek gerektiğini görüyorsun. Yaşadığın her ana gülüp geçmek. Sen yazmışsın ya her şeye gülünebildiğini. Zor geliyor, çok zor. Elbette zor gelecek. Kolay mı? Birlikteliğin en güzelini yaşadığın insan bir gün yanında olmayıversin. Ama biraz güçlü olmalısın. Unutma, evrende yaşam boy vermeyi sürdürüyor. Ve bizler yaşıyoruz. Yaşamın gereklilikleri yerine getirildiği sürece anlamı vardır. Yoksa anlamsızlık bir okyanus olur, boğar insanı. Boğulmanı istemiyorum. Seni çok seviyorum. Çocukluğumun iyi kalpli perisi. Seni çok seviyorum. Dayanamıyorum bu güçsüzlüğüne. Dayanamıyorum. Yaşam boy vermeyi sürdürüyor. Bu bir fısıltı olmamalı. Damarda dolaşmalı değil mi? Ve deli fişek bir evrende deli fişek bir duygu bu. Yalnızlık insanı anlamsızlığa sürükleyen bir yıkım. Başta gereklilikler yaşanmalı değil mi? Bendeki gibi anılara dönüklük ve boşlukta yaşamak olmamalı. Başarabilirim. Hem başarmalıyım yalnızlığımı tüketmeyi. Ondan sonra zaten yaşamın boy verdiğini görmemek yaşamamak demektir. Yaşam her zaman yeğlenir değil mi? Elbette. Hem kendin için yaşamıyorsun yalnızca. Eğer onu dediğin denli çok seviyorsan, ortaklaşalığınızı anlamlaştıran, boyutlandıran varlığı da düşünmelisin. Daha da çok acı veriyor onsuzluk o zaman. Yalnız ben olsaydım ardındaki daha rahat göğüsleyebilirdim. Oysa kaçıyorsun güzelim. Sana gereksinimi olan bir çocuğun var ve sen kaçıyorsun. Yalnızlığını yok edebilecek tek şey çocuğun, çocuğunuz, sizin o. Beni böyle görürse yıkıntı gibi duyumsuyorum kendimi. Babasını yitirişinin ardından beni böyle görmesini istemiyorum. Ama yanında olsa sen böyle olmazdın ki. Acını paylaşacak, seni anlayabilecek tek kişi belki de ufaklık. Çünkü aynı acı onun için de geçerli. Üstelik o daha zor durumda. Babasının ardından annesini de yitiriyor yavrucak. Bunu duyumsamasın diye anneme yolladım. Anneme yolladın demek. Duyumsamasın diye, öyle mi? Yo. Dediğin gibi değil. O olmayınca kendine daha rahat yanacaktın. Düşünmüyorsun yavrucağı. Hiç mi? Hiç düşünmüyorsun. Acımasız konuşuyorsun. Onu nedenli sevdiğimi bilirsin. Canımdan bir parça o. Benim çocuğum. Çok ilgileniyorsun onunla. Çok. Alay ediyorsun. Nasıl bildin güzelim? Anneme yolladığını söyledin değil mi? Bende olduğunu bilmiyorsun. Öylesine içine kapanır oldu ki. Bizi aldım. Çocuklarla birlikte olursa hüznü dağılır diye. Kendini düşünmüyorsun. Ama bir çocuğun olduğunu sana biri anımsatmalı. Onu düşünmelisin. Yeşeren bir umut o. Sevdanın açan çiçeği. Ve sen bir kalemde silivermeye kalkıyorsun. Hayır. Kendini kandırma ne olur. Yaptığın ortada. Nereye gidiyorsun dayıcığım? Dedi. Senin yanına geleceğimi öğrenince halini görmeliydin. Getirecek misin annemi diye sordu. Ne diyebilirim ona? Yanıt bekliyorum. Evet, başka yanıt yok. Bunu biliyorsun değil mi? Güzel. Gelecek misin? Biraz daha yalnız kalsam. Bak canım, yalnız kalmana bir şey dediğimiz yok. Yetişkin insansın. İstediğini yapabilirsin. Senin değilse de benim sorumlu olduğum bir yeğenim var. Ve canım kadar sevdiğim bir insanın yavrusu o. Ona karşı sorumluyum. Susuyorsun çünkü haksızlık yaptığını biliyorsun değil mi? Bak, denizi çok seversin. Biliyorsun, deniz hemen önümüzde. Güzelce bir dinlenmiş olursun. Çocuğun da yanında olur. Gelemem, istemiyorum. Peki sen bilirsin. Haklı, biliyorum. Sorumlu olduğum bugüne değin unuttuğum bir çocuğum var. Bizim çocuğumuz, mutluluğumuzun perçinleyicisi, bütünleyicisi olan. Şimdi ben onu siliyorum. Ne büyük hata. Seviyordum, öyle mi? Evdeki eşyanın yerini bile değiştiremezken ondan kalan bir şeyler yok olacak diye yavrumuzu rahatça kaldırıp atıyorum. Bana güç verecek şeyi arıyordum. Yanı başımdaymış meğer. Ama onunla olmak zor gelecek. Her şeyden uzaklaştım. Yavrumdan da uzaklaşmalıydım. Onun ölmesi, ölmesi değil, öldürülmesi en başta bizi, onun en yakınlarını yıldırdı. Yaşamı bu yüzden karartılmadı mı onun? Yıldırılamadığı için karartılmadı mı? Ona, onun anısına saygısızlık yapıyorum. Arkadaşları, dostları aynı durumla karşı karşıya kaldığında nasıl da dimdik durabilmişti? Nasıl da daha bir özenle, daha bir hırsla düşüncesinin savunusunu sürdürmüştü? Ben, ya ben, onun biricik can dostu. Yo, onun istediği gibi ona layık olmayı başarmalıyım. Baksana biraz, kitap okuyorum. Şey diyecektim, ne zaman gidiyorsun? Kovacak değilsin ya. Seninle cebelleşecek vaktim yok. Bavulumu hazırlayacağım. Geliyor musun? Evet, sen haklısın çünkü. Yalnızlığımı nasıl tüketeceğim? Tüketecek gücü nereden bulacağım diye düşünüyordum. Yavrum yanı başımdayken onu görmüyordum. Kim derdi ki hatanı ayrımsadığından sonra da sürdürüyorsun, aptalsın diye. Kabullenemeyeceğim birkaç şeyden biri aptal olmak. 1984 Ankara. Vahşetin sancısı. Ama acılara alışılmaz bir şeyler var değişecek. Bir şeyler var. Değiştirmemiz gereken bir şeyler. Önce acılardan başlanacak. Yaşama kargaşa, telaş egemendi. Oradan oraya koşuşturan insanlar, endişeli yüzler ve günlük yaşamın zaten var olan yükü. Altüst olmuşluk vardı her şeyde. Tüm bunların yanında alabildiğine sessizlik. Otobüs henüz dolmamıştı. Tek tek binenler vardı. Binenlerin yüzünde yalnızlığın izleri. Koltuklarda oturan sıska, çelimsiz, yalnız insanlara baktı. Onlar da kendisi gibi yalnızlığın kuşatmasından sıyrılmak için otobüse binmiş olabilirlerdi. Ortak yönleri vardı yani. O da otobüsteki yerini aldı. Aşağıdaki insanlara baktı. Aşağıda. Otobüsün yanından geçip giden rahat, dingin ve ter izi taşıyan yüzler vardı. Arkasına yaslanırken, üzülüyor muyum ne? Niye üzüleyim? Artık yalnız değilim ki, diye düşündü. Otobüsün içine göz gezdirdi. Herkesin içinde sakladığı yalnızlığı, yabancılığı sezinledi. Birbirine yabancı bunca insan, niye bir araya toplandık? Hepimiz seçmeyiz, seçmece insan, içi kof, kavun gibi. Yine dışarıyı izlemeye başladı. Sizlerden böyle ayrıldığım için üzülüyor olamam. Hayır, hayır, üzülmüyorum. Üzülmüyorum, gidiyorum işte. Bu gidiş nereye diye düşündüğünü ayrımsadı. Bunu düşünmemeliyim. Hem ne önemi var nereye gittiğimin? Önemsiz mi gerçekten? Onlar aşağıdakiler nasıl da güvenli basıyorlar. Nasıl da sevecen basıyorlar yere. Nasıl da umutlu, rahat. Ben nasılım? Niye bu tedirginlik? Ben gelip oturdum mu koltuğa? İsteyerek mi oturdum? Aşağıdakiler gibi olamıyorum ama otobüstekiler de göründükleri denli rahat değiller. Biz niye rahat olamıyoruz? Birazdan otobüs kalkacak. O zaman kurtulacağız aşağıdakilerden. Tekerlekler devinecek ve yol alacağız uzaklara doğru. Hayır, uzaklara değil. Bilinmeze gidiyor bu otobüs. Niye bilinmeze olsun ki? Sürücü bilir elbette nereye gidileceğini. Menzili bellidir onun. Yalnızca biz, bu koltuklarda oturanlar bilmiyoruz nereye gittiğimizi. Aman boş ver be Ferit, gidiyorsun işte. Nereye olduğunu ne yapacaksın? Oturdun koltuğuna, doldu otobüs. Kalkacaksınız birazdan, gerisini boş ver. İşte motor çalışmaya başladı. Bu uğultu, bu ses de ne? Neden aşağıdakilerin ayakları yere basan, toprağa duyumsayanların yüzleri gerildi? Neden öyle bakıyor bize? Ne diyorlar? Anlayamıyorum. Aman be, yola çıktık ya, gerisini boş vermeli. Rahatladım biraz. Ama bizim karşımıza çıkıyor hep aşağıdakiler. Niye ki? Durmasanıza yolumuzda. Kıyıya çekilsenize sersemler. Sizle mi uğraşacağız? Bana ne? Ne haliniz varsa görün. Tok bir çarpma sesiyle yerinden fırladı. Acı bir frenle sarsıldı. Doğru dürüst sürsene. O ne biçim fren yapmak öyle? Kes sesini diye bağırdı sürücü. Sana mı soracağız ne yapacağımızı? Otobüse çağırırken neden iyi davranıyordu sürücü? Şimdi niye böyle? Çıkıştı kendine. Yeter Ferit. Geldin şuraya oturdun. O zamandan beri kendine soru soruyorsun. Ne güzel gidiyorsun işte. Sus otur. Sana ne olup bitenden? Başını arkaya yasladı. Gözlerini yumdu. Çarpmalar, frenler birbirini izliyordu. Dayanamadı. Başını önündeki koltuğun yanından uzattı. Ön camdaki kırmızı lekeler de ne? Kan bu, evet kan. Yandan dışarı çıktı, insanlar kaçışıyor. Niye yüzleri böyle, niye bize bir garip bakıyorlar? Acıma mı var yüzlerinde, tiksinti mi bu? Neden korku değil de anlamamışlık var yüzlerde? Ön camdan dışarı bakmak için ayağa kalktı. Ne yapıyor bu sürücü, neden oturanlar coşkulu? Şarkı türkü içinde eziliyor, öldürülüyor aşağıdaki insanlar. Niye? Olup bitenden bana ne diyemem ki? Ben bu otobüsün yolcusuyum. Gelip oturdum koltuğa ve otobüs doldu. Yola çıkmaya biraz da ben nedenim. Ben gelip oturmasaydım otobüs de yola çıkmazdı. Çıkamazdı dolmadan. Ezme insanları, sürme üstlerine otobüs. Diye sürücüye bağırıyordu. Dur, dur. Oturanlar kalkmış gülerek üstüne geliyorlardı. Söyleyin sürücüye yapmasın. Yüzlerde vahşi gülüşler büyüdü. Sen sus, sana mı kalmış akıl vermek? Bak hele neler söylüyor. Siz insanlığınızı yitirmişsiniz. Uğulduyordu sesler kulaklarında. Durdurdun otobüsü, ineceğim, durdurun. Bu otobüse binerken böyle olacağını bilmiyordum. Niye gülüyorsunuz? İneceğim. İnecekmiş. Binerken inilemeyeceğini bilmiyor muydun? Yavrum, yüreceğin mi etmiyor? Yerinden kalkarak kapıya doğru atıldı. Bırakın beni, ne vuruyorsunuz? İt dölü, sen de mi onlardansın? Allah'ını seven vursun. Sağ koymayın puştu. Uğultular yankılanıyordu düşüncelerinde. Sessizlik yok olmuştu bir çığlıkla. Koşarak gelen hemşire, 6. yataktaki hasta yine karabasan görüyor. Şengül başa çıkamıyor, doktora haber verin dedi. 14 numaralı koğuşta yankılanan keskin çığlığın ardından telaş kaplamıştı hemşireleri. Nicedir anımsamamışlardı bu çığlığı. Bu koşuşturmalara olağan değildi bu çığlıklar, bu karabasanlar. Tedirgin ediyor, unutulmak isteneni anımsatıyordu. Bu insanlar taburcu olsalar da asla iyileşemeyecekler. İyileşirler, iyileşip de ne yapacaklar? Eskiden sokaklarda sevda dilleri dolanırdı, şimdi de sus kız, iki dirhem aklın var, konuşup duruyorsun. Yaşlı hasta bakıcıyla çiçeği burnunda 5 aylık hemşire, Oya'nın sözünü 14 numaralı koğuştan gelen ikinci çığlık kesti. Ben de gideyim mi Fatma Ana? Doktor var, baş hemşire de orada, sen gidip ne yapacaksın? Doğruladı içten içe Oya. Gidip ne yapayım, acısına ortak olamadıktan, derdine umar bulamadıktan sonra. Başka yolu yoktu, bir sakinleştirici verdik diyerek baş hemşire düşüncelerini kesti. Sakinleştirici mi? Bence onun gereksindiği sakinleştirici değil, oturup konuşmalı onunla, içini dökmesini sağlamalı.